Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız da
uyumlu için.
Hayatın Sesleri. İyi haftalar Başkent'ten. İşte Hayatın Sesleri başladı sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza hepiniz hoş geldiniz. Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Bugün de yine Hayatın Sesleri'ni sizler için. Kumanda masasında sevgili Cihan Aktepe var ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de sizlerle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz her zaman olduğu gibi. 0090-312-463-3419 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da hesaplarımızın adı Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi gelin ilk müziğine kulak verelim.
Tüm param bu dedim, boş ver dedi, sen de kalsın. Bir parça yeter ufak, kopar ver yiyeceğinden, etrafına bak. Onlardan olma sakın, yola koyul küçük küçük. Git buralardan, sokaklardan, sapsarı yapraklar, mazgallarda. Başka nerede İstanbul kadar? Git yapraklar, yatar olsun kırlangıçlar, arkadaşların yıldızlar, yorganın olsun hem zaten gökte işsiz güçsüz duruyorlar. Ama sen yap, git buralardan bitene kadar. Bitmez hayat, bitti mi de biter ama. İçtim şaraplarını, bu dünyanın kayıtsız güvertelerinde. Bütün güzel kadınların sokaklarda, sapsarı yapraklar, mazgallarda. Başka nerede İstanbul kadar? Yapraklar, yatar olsun kırlangıçlar, arkadaşların yıldızlar, yorganın olsun hem zaten gökte işsiz güçsüz duruyorlar. Aşklar hep senin olsun. zaten boşu boşuna başkalarında duruyorlar.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla. Ve sevgili dinleyicilerimiz, şimdi stüdyo konuğumuzla hemen sizleri tanıştıralım. Bir yazarımız Sayın Bilge Öztoplu, aynı zamanda yaşam koçu. Merhaba. Bizlerle birlikte stüdyomuzda. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum.
Evet, öncelikle bir kitabınızla buluştuk biz, Bilge Öztoplu İlişkiler Okulu, evet, kitabı. Evet. Şimdi kitaptan alıntılarla birazcık dinleyicilerimize kitabı tanıtalım. Evet. Kitaptan alıntılardan söz edelim istiyoruz. Şimdi İlişkiler Okulu ne zaman, nasıl çıktı? Çıkış öyküsünü bir sizden dinleyelim. Çünkü gerçekten çok hoş, çok güzel bir başucu kitabı öneriyoruz bugün dinleyicilerimize.
Çıkış noktası aslında Türkiye'nin çok yoğun olduğu bir gündemdeydi. 3-4 yıl önce birilerinin bir şey söylemeye çalıştığı, birilerinin de anlamaya çalıştığı bir sistemin içindeyken bir soru sordum kendime. Neden biz kendimizi doğru anlatamayız? Neden birileri bizi duymuyor diye birilerini suçlarız? Acaba biz kendimizi doğru anlattık mı?
Ama bu birileri karşı cins herhalde, değil mi?
Şimdi bunu ilişkileri esasında, sadece ona geleceğim, evet, karşı cinsi, ama ilişkileri bir bütün olarak, her türlü ilişki olarak, evinizdeki sevimli varlıklarla da, çocuğunuzla da, efendim iş yerinizdeki patronla da. Fakat burada ilişkileri şöyle bir ayıralım efendim. İlişkiler, yatay ilişkiler ve dikey ilişkiler diye ikiye ayrılıyor,
evet,
aslında.
Hangileri yatay, hangileri dikey?
Evet, dikey ilişki bizim aile yapımız, hiyerarşik bir düzen var, anne babamız var. Efendim iş yerimizde patron eleman ilişkileri, değil mi, işveren, evet, ilişkileri. Burada bir şeyi ister olumlu ister olumsuz yapın, ödül ya da ceza alırsınız, hı-hı, iyi ya da hoş alırsınız. Hı-hı. Ama bunlar bizi ruhsal olarak çok geliştirmez. Hı-hı. Efendim insanoğlu zihinsel büyür, bedensel büyür, ama insanoğlunun ruhsal olarak gelişebilmesi için ve büyüyüp bu dünyaya bir iz bırakabilmesi için kendi tekamülünü yapması lazım. Hı hı. Ve bunu da ancak yatay ilişkilerde yapabildiğini fark ettim.
Evet. Çünkü ama kendini de biraz tanıması gerekir
kesinlikle
herhalde, değil mi, bunu yapabilmesi
bütün
için?
Derdimiz efendim kendimizi tanımak. Bu dünyaya saf ve temiz bir bütün olarak geldik ve buradan da bu şekilde gitmek istiyoruz. Evet. Kirlendik, yorulduk, ailelerimizin kalıplarını aldık, onların şemalarını kendimiz sandık. O zaman ben ailemden getirdiğim her şeyi nerede deneyeceğim? Karşı cins ilişkimde artık bunları denediğim, yaptıklarımın doğru olup olmadığını, beğenildiğimi, değer görüp görmediğimi sınadığım eşit ağırlıklı bir alan içinde deneyebilirim. Hı hı. Seni seviyorum dediğimde ben de seni demesini istiyorum. Çünkü öğrendiğim bütün değerleri ilişkime taşıyorum. Hı hı. Bunu niye yapıyorum? Çünkü ben kendimi tanıma yolculuğunda ilişkilerden öğrenerek ilerlemem lazım.
Zaten kitabınız yaşam yolunda herkes birbirinin öğretmenidir,
eyvallah,
cümlesiyle,
evet, evet,
başlıyor,
evet,
ki birbirimizden öğreneceğimiz şey de bu anlamda çok değer kazanıyor,
evet,
herhalde.
Evet, aslında kitabın bir felsefesi var efendim. Hünkar Hacı Bektaş'ımızın 4 kapı 40 makamı felsefesiyle bir iz sürdüm. Neden özellikle onu seçtim? Bir yerde bir yazısını okumuştum. Öğrencilerini suyun başına topluyor. İçi kirli dolu bir şişeyi suyun başında yıkıyor. Ve dönüp diyor ki, şimdi şu şişeye bakın bakalım. Bu şişe temiz mi?
Evet.
Yani dışı yıkandı diye içi temiz mi?
Hı hı.
Bu benim için çok ciddi bir rehber, bir okuduğum paragraftı. Eğer biz içimizi gerçekten, bilinçaltımızı yüzleşerek temizlemeye çalışmazsak, istediğimiz kadar dışarımız, dış vitrinimiz güzel olsun, bizi kendimizden ancak gayrı düşürür. Oysa bizim derdimiz öze yakın durmaktır. Söyleşilerimde söylerim efendim. Neden kıskanırız? Neden acı çekeriz? Neden üzülürüz?
Neden verelim cevaplarımızı?
Kendimizden ne zaman ki gayrı düşeriz ikiliye acı başlar. Çünkü ihtiyaçlar ikilikten doğar, sevgi birlikten doğar efendim.
Evet. Şimdi kitapta çok fazla detay var gerçekten. Şimdi ilişkiler okulunda her şeyi bulabileceğimiz...
Bir okul.
Gerçekten bir okul. Peki nelerden söz ettiniz? Birazcık da
şöyle, bunu yazarken çok ciddi süreçler yaşadım. Ben bu okulu gittim güzel ülkemizin Karadeniz'inde Aydar Yaylası'na oturttum. Fırtına Vadisi'nin kenarında gerçekten 10 tane binalar bulup hepsini oturttum. Oradaki öyküleri aldım, kadın yaşam öykülerini aldım ama şöyle yansıttım. Ey okuyucu dedim, gelin bakalım kıskançlık nedir, aldatma nedir benim kitabımda okurken. Ama Ayder Yaylası'nda kumasıyla yaşayan bir kadının öyküsünü de sonuna koydum. Hı hı. Şimdi dedim siz bir kıyaslayın bakalım. Günlük hayatta küçücük büyüttüğünüz şeylerle İnsanlar bir yaşam öyküsü yaşamışlar aslında. Ve buradan bu yüzleşmeyi okuyucuya bıraktım. Bir okul, 4 kapı 40 makam. Efendim bizim okulumuzda kapılardan, merdivenlerden yukarı çıkılmaz. Bizim okulumuzda sınav yoktur. Bizim okulumuzda farkındalık sayısı yüksek olan öğrenci bir alt kata iner. Kendine varmaktır derdi. Peki nedir, nasıl aktardım Bilge Öztoğlu'nun?
Peki notu nasıl alacak?
Notu farkındalık sayısıyla öğretmenine zaten cevaplarını verdiğinde öbür sınıfa gitmeyi hak edecek. Çünkü 4 kapı 40 makamda efendim şöyle bir makamlar vardır. Şeriat, tarikat, marifet ve hakikat. Benim kişisel gelişime sentezim nacizane efendim şöyle oldu. Şer dediğimiz kurallardır. Dinin kuralları.
Evet.
Ben ona ailemizin kuralları yaptım. Bir çocuk ailenin kurallarına doğar. Kabul eder, etmez. Ergenlik çağına gelir. Hey, bunlar sizin kurallarınız. Benim de bir kuralım var. Benim de bir yolum var der. Tırtılın kazaya girip kendi yolunu, tarik dediğimiz yol. Hı hı. Yolunu ördüğü bir alandan çıkar ve öğrendiklerini, yüzleştiklerini, yaşadığı tüm farkındalıklarını artık hayat içinde marifet makamında, marifet ederek...
Kendi ilişki yolunu belirliyor aslında.
Eyvallah. Evet. Üçüncü katımızda indiğinde bütün akademik bilgiler üçüncü katta. Neden değer görmek isteriz? Nedir benim sorunum? Sorusunun cevaplarını yoğun aldığınızdır. Dördüncü kapıya indiğimizde hakikat kapısıdır. E ben kimim ki hakikat kapısını yazayım efendim? 110 yaşında yılın dedesi seçilmiş benim... vefat eden dedemle hakikat kapısını yazdım efendim.
Hı hı.
Dolayısıyla
ne der o dede?
Dede hakikat kapısında turap ol der, toprak ol der.
Hı hı.
Kendine bir dön der. 360 derece kendi...
Gerçekle yüzleşiyor yani.
Kesinlikle. Devrimizi tamamlamaktır. Hı hı. Kitap bir sırlar var. Sırlar içinde açılır, sırlar içinde kapanır ama cevaplanır. Kurgusu önemli. En önemli mesajım şu. Ben okuyucuya şunu yap, bunu yapın, antibiyotik cümleler verip de böyle bir şey söylemiyorum. Bu okulda çılgın öğretmenler var. Çılgın öğrenciler var. Öğretmenlerim çok özel efendim. Siz hangisisiniz bunlardan? Merak ettikçe, özdeşleştikçe kahramanlarla...
Kendimizi buluyoruz yani okuyucu, kitapta.
Fark ettirmeden yüzleşme tekniklerini öğreniyor. Farkındalık çalışmalarını öğreniyor. Dikkatin sihrini öğreniyor. Bunları ona bir şeyleri dikte etmeden, didaktik bir yol, öğretme duygusunu vermeden esasında özendirerek...
Bir kitapta aslında ne kadar çok şey paylaşmışsınız.
Çok. Evet. Yazmasaymışım herhalde...
Birkaç kitap olurmuş ya.
4-5 kitaplık mı? Evet.
Peki şimdi yeni projeler var mı ya da geleceğiz ama... İlişkilerle ilgili sorunlar neler?
Çok
kitabı
önemli.
Yazarken neler gözlemlediniz?
Şimdi tabii ilişkiler koçu olmamdan da dolayı yoğun seanslarda hep karşılaştığım şey... ...ilişkilerde insanlar, çocuk ilişkisi de dahil olmak üzere... Hı. ...ama özellikle karşı cins ilişkisinde karşı tarafı yargıladığı şeylerin aslında kendisi olduğunun farkında değil. Çünkü birey olarak bizler, yani bütün dinleyicilerim bunu özellikle
altını... Genelde böyle midir?
Çünkü efendim biz yaşamsal değerlerimizi bilmiyoruz. Kriterler, yaşamsal. Biz ilişki değerlerimizi bilmiyoruz. Biz bir iş yerinde ne arıyoruz? Değerlerimizi bilmiyoruz. Benim çocuğumla ilişkimdeki değerlilik nedir? Örneğin saygıdır. Yaşamsal değerim huzurlu bir ortamdır, değil mi?
Evet.
İlişki değerim aşktır, sevilmektir, güvendir bir bayan için özellikle mesela. Efendim yaşamsal değerim ekonomik şartlarım iyi olsun, hayatımı stabil yaşayayımdır. Kendini tanımaya başlayan insan güçlü, zayıf taraflarını öğrendikten sonra değerlerini bildiğinde karşı cinsin değerleriyle kendi değerleri arasında bir ortak değer oluşturmuşsa o ilişki var zaten. O da huzur arıyorsa, sen de huzur arıyorsan. 5 taneden gidelim.
Ama herkes huzur, herkes mutluluk aradığını söylüyor ama bulamadığından da yakınıyor.
Evet.
Burada
çünkü onun mutluluk değerine hizmet edecek şeyi hiç düşünmemiş. Kendini önce tanımamış ki. 5 tane değer. Çok formülize edelim bakın, netleştirelim. Karşı cinsinize sorun. Senin ilişki değerin nedir? Bir ilişkide ne arıyorsun? Hemen çok söyledim. Huzur, mutluluk, karizma, başarı, değil mi? Yeni ilişkilerde
evet.
De işte parası olsun şudur filan. Ben ne arıyorum? Ben karşılaştırın 5 tane değerle onun ve sizin 5 tane değeriniz arasında 3'ü tutuyorsa zaten diğer ikisini konuşarak halledebilirsiniz.
Tutmuyorsa?
Tutmuyorsa bir tane değeriniz var sizi bir araya getiren mutlaka. Onun üzerinden ilişki kuruluyor çünkü belli. Nedir? Muhabbettir efendim. Ya da işte sizi gezdiriyordur ya da bir şekilde birbirinizi mutlu ettiğiniz bir tek değer vardır. Ama bu tek değerle 4 tane değer tutmadığı için çatışma yoğun olur.
Hiç olmaması durumunda
o ilişki olmaz ki zaten.
Olmaz. Yani mutlaka olacak evet. Diyorsunuz.
Neden? Kendiliğinden bir şey oluyor çünkü. Doğal ilişkiye çok önemli.
Evet.
Burada önemli olan şu. Erkeklerin sorunu efendim. Türkiye'deki özellikle erkeklerin sorunu anneden kopamama sorunudur.
Evet.
Kadınlarımızın sorunu da birey olamama sorunudur.
Evet. Burada çok, başlıyoruz
burada.
Zaten.
Ve çok önemli bir cümle söylemek istiyorum altını çize çize. Bir şeyin farkında değilseniz zıtlıkları sevmediğiniz insanları ve olayları çekersiniz. Eğer yüzleşir, farkındalık yaşar, bilinç farkındalığa bunu çıkartırsanız zıtlıktan çıkar, sevdiğiniz, yani size uygun olayları çekersiniz. O zaman biz karşımıza yüklediğimiz her etiket, işte ben onu kaba buluyorum dediğinizdeki şey sizin bilinç dışına attığınız kaba tarafınızdır.
Çok enteresan.
Evet. Ve o kaba tarafınızla kendinizden ayrı tuttuğunuz, o beğenmediğiniz kaba tarafınız sizin tarafınızdan kabul edilmeyi beklemektedir. İlişkiler okulunda şöyle yazdım. Onlar öyle gölgelerdir ki sırtlarını soğuk duvarlara dayamışlardır. Sizin tarafınızdan güneşe çıkartılıp mandallarla ipte kurutulmayı beklemektedirler.
Peki becerebilir miyiz
tabii
bunu?
Tabii ki kesinlikle. Çünkü gölge olarak tuttuğunuz davranışlarınız size savunma biçimi sağladığı için, yani savunmanızı güçlü tuttuğu için, ondan siz faydalandığınız için tutarsınız.
Peki kitapta var mıdır
tabii
bu evet. Sorunları
var.
Çözüm önerileri?
Var. Teknikleri var.
Tek tek var. Tabii. Evet, çok güzel. Dedim ya başlamadan önce gerçekten bir başucu kitabı diye okunup okunup hatta tekrar dönüp dönüp
öyle
okunası
diyorlar,
bir
evet.
Kitap gerçekten. Kaleminize sağlık,
ben
yüreğinize sağlık. Yeni projeler var mı? Kitabın devamı gelecek mi?
Evet
örneğin?
Efendim çok heyecanlıyız. Bugün bu programda tesadüf oldu. Bugün yayın evine verildi. Benim böyle gözlerim dolu dolu bahsetmek istediğim bir proje geliyor. 14 köy çocuğuyla, Dikili Bademler Köyü'nde 14 köy çocuğuyla yazdığım ikinci kitabımız ciddi bir kolektif bilince katkı sağlayacak bilgilerle dolu. Bu bir mutluluk bilgeliği. Kitabın
evet.
Adı Mutluluk Bilgeliği. Efendim,
şimdi sözünüzü kesiyorum, özür dilerim. İlişkiler Okulu öncelikle ne kadar zamanda ortaya çıktı?
İlişkiler Okulu 3 yılda yazıldı.
3 yılda yazıldı.
2005 yılının Mart ayında piyasaya çıktı. 8 ay sonra ikinci baskısını yaptı.
Peki şimdiki kitap? basımda olan kitap ne zaman, bu ilişkiler okulu bittikten sonra hazırlığı başladı herhalde değil mi?
Evet.
Çünkü kesinlikle. Okuldan mezun olduk bunu evet, okuduk. Evet. Şimdi ne yapacağız o kitabı evet, okuyunca? Evet.
Şimdi orada kahramanlardan kendimiz var. Değişmekten korkan ve hızlı değişen Kemter'i de epey bir eleştiren kahramanımız var Kenz. Kenz ikinci kitapta değişimin yolunu açıyor. Ve bir kitap okuyor. Bunu da çok severek söylüyorum. Yüksek bilinç kılavuzudur. Onu hayatına uyguluyor ve tercih programlarıyla. Zaten öğrendiklerinden hayatında mucizeler olacağını biliyordu. Ama inanmak istemiyordu. Birden karşısına 14 tane köy çocuğu çıkıyor. Hı hı. Sürprizlerden sadece bir tanesini yazıyoruz mutluluk bilgeliğinden. Ama bu yazar çocukların öğretiyi bilmeden kavramları nasıl içselleştirdiği, büyüklerin o büyüttüğü sorunları aslında ne kadar farklı bakış açılarıyla gördükleri bir süreç yaşadık. 3 ayda çıktı ilişkiler okulu bittikten sonra. Geçen kıştı bu. 4 gözle o köyde imza yapacağız çocuklarla birlikte.
Ne güzel, oraya muhteşem.
Kütüphanemiz için kitaplar götürmüştük. Şimdi kütüphanemizi yapmak için bu kitaplarla satışlarımızı yapıp kütüphanemizi yapacağız. O çocukları okumanızı istiyorum. Çünkü alan tutulan çocuklar, özgür bırakılan, yaratıcılığı güçlendirilen o ailelerin ve o öğretmenlerin sonucunda o çocukları göreceksiniz. Oluyormuş yani.
Ya evet. Aynı zamanda ilişki koçusunuz da. Tabii yaşadıklarınızın size gelen olaylarla size anlatılanların da bu kitapların oluşmasında evet, çok büyük payı
kesinlikle,
var.
Kesinlikle tabii
değil
ki.
Mi?
Tabii.
Hı-hı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sohbet ben teşekkür çok güzel, ediyorum. Çok
harikasınız.
Keyifliydi. 4 gözle bekliyoruz kitabın devamını. Çünkü gerçekten öğreneceğimiz çok şey var.
Hepimizin. Evet.
Ama sizden de yine öğreneceğimiz çok şey var.
Hepimizin.
İleriki
birbirimize.
Programlarda yine birlikte olmak dileğiyle bugünkü bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Tekrar kaleminize sağlık, yüreğinize sağlık.
Sağ
olun, var olun. Yazar, yaşam koçu Sayın Bilge Öztoplu stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyor. Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Yapayalnızım anılarımla, yalnızca sen ve senin sarıldığım hayalim. Bir kez daha bitmiyor bu tatsız rüya. Oysa sen şimdi nerede, nasıl ve kiminlesin? Usanmam bitmez bu sevda, yenilmem geçen yıllara. Ne olur sevdiğini söyle bana. Usanmam bitmez bu sevda, yenilmem geçen yıllara. Ne olur sevdiğini söyle bana. Anılarımla yalnızca sen ve senin sarıldığım hayalin. Bir kez daha bitmiyor bu tatsız rüya. Oysa sen şimdi nerede, nasıl ve kiminlesin? Usanmam bitmez bu sevda, yenilmem geçen yıllara. Ne olur sevdiğini söyle bana. Usanmam bitmez bu sevda, yenilmem geçen yıllara. Ne olur sevdiğini. bana. Usanmam bitmez bu sevda, yenilmem geçen yıllara. Ne olur sevdiğini söyle bana. Usanmam bitmez bu sevda, yenilmem geçen yıllara. Bu sevda yenilmem geçen yıllara. Ne olur sevdiğini söyle bana. Usanmam bitmez bu sevda, yenilmem geçen yıllara. Ne olur sevdiğini söyle bana. Usanmam bitmez bu sevda, yenilmem geçen yıllara.
Ekmek olur alın teri. Sevgili dinleyicilerimiz, Ekmek Olur Alın Teri köşemizde Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz'la birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, sosyal güvenlik davalarında sosyal güvenlik kurumuna başvuru şartından konuşacağız. Çünkü yeni bir istisna geldi galiba, bununla ilgili neler paylaşacağız dinleyicilerimizle.
Aslında burada istisnadan daha ziyade çok bilinmeyen bir gerçeği, bir uygulamayı söyleyeceğiz izleyicilerimiz, dinleyicilerimize. Çünkü aslında bu sebeple, yani bugün konuşacağımız konularda yapılan hatalar nedeniyle çoğu davanın daha baştan reddedildiğini görebiliyoruz. Tabii bu reddolma sürecinde de maddi ve manevi açıdan da daha zor durumda olan işçiler, çalışanlar vakit kaybedebiliyorlar. Biz bugün hem vakit hem de aslında onların bu dava açma sürecinde yaşayabilecekleri maddi kayıplarının önüne geçilmesi için neler yapabileceklerini, hangi usulleri izleyeceklerine ilişkin bir çerçeve ortaya koymaya çalışacağız. Çünkü bugün mahkemelerin, özellikle iş mahkemeleriyle ilgili, iş dünyasıyla ilgili, iş hayatıyla ilgili mahkemelerin daha çok İşte SGDP priminden tutun da kayıt dışı çalışma ya da doğrudan işte sizin adınıza eksik gün bildirimi yapılmış olması, işte haksız nedenle, geçersiz nedenle fesihlere kadar çok sayıda farklı dava yüküne bağlı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Ve genel olarak mevcut davaların çoğu da aslında sosyal güvenlik ve çalışmaya bağlı olan çalışma sosyal güvenlik davaları olduğunu görüyoruz. Çalışma ve sosyal güvenlik davalarında da bazı kurumlar tabii doğrudan muhatabınız olabiliyor. Bu anlamda sosyal güvenlik kurumu, örneğin SGK, hani dava açma sürecinde öncelikli olarak başvurmanız gereken kurum haline gelebiliyor. Tabii bunun bir takım ayrıntıları mevcut. Bugün de doğrudan ele aldığımız konu bu ayrıntılarda saklı, aslında bu ayrıntıları belirtmek üzerinden olacak.
O zaman girelim o ayrıntılara. Neler yapabilecekler, hangi yolları izleyecekler?
Şimdi çok yeni olmamakla birlikte az önce sizin bahsettiğiniz gibi düzenleme 2014 yılına ait. Fakat 2014 yılında, 2015 yılında ve 2016 yılında içinde bulunduğumuz yılda, yani yaklaşık 2,5 yıldır uygulanmasına rağmen maalesef çok fazla bilinmiyor ve bir usul hatası yapılıyor hukuk dilinde. Şimdi nedir bu? Öncelikle bu en çok davanın olduğunu söylediğimiz çalışma ve sosyal güvenlik davaların bağlamındaki tüm yasal uyuşmazlıklarda bir iş yükünü azaltmak amacıyla bir düzenlemeye gidildi. Bu yeni bir düzenleme, işte 2014 yılında bahsettiğimiz düzenleme. Bu da dediler ki kişiler sosyal güvenlik kurumunun aleyhine dava açmadan önce mutlaka kuruma başvuru yapsınlar denildi. Ya bu şu anlama geliyor: siz kuruma başvuru yapmaksızın doğrudan gidip mahkemeye dava açtığınızda reddediliyor davanız. Çünkü zaten usul hatası yapmış oluyorsunuz. Burada düzenlemeden, bu düzenleme sonrasında kişiler emekli aylıkları, ödenen primler veya yapılan kesintilerle ilgili, yani bu sadece çalışanlar değil, bunlar işverenler de olabilir, herhangi bir şekilde SGK'ya dava açacaklarsa öncelikle SGK'ya başvurmak zorundalar.
Yani dava açmadan önce başvurmak gerekmiyor.
Tam tersi, dava açmadan önce mutlaka başvurmak gerekiyor.
Evet.
Bu da dava, diyelim ki başvurmadan hani gittiniz davayı açtınız. Bu size vakit kaybı. Çünkü zaten dava baştan engellenmiş olacak. Ve işte mahkemesi de davanın geçersiz olduğunu söyleyecek. İşte bizim burada hedeflediğimiz dinleyicilerimize usul yönünden ne yapmaları gerektiğini ve mutlaka öncelikli olarak SGK'ya gitmeleri gerektiğini belirtmek. Tabii SGK'ya, SGK aleyhine dava açmadan önce SGK'ya gitme zorunluluğu kapsamında dilekçe vermeniz gerekiyor SGK'ya. Yani başvurudan kastettiğimiz şey SGK'ya konuyla ilgili dilekçe vermek. Dilekçede sorunun olabildiğince tekrara düşmeden, yani çok net bir şekilde neden bu dilekçeyi veriyorsunuz, neden bu başvuruda bulunuyorsunuz ve hatta eğer SGK ile bu durumu çözemezseniz neden dava yoluna gideceğinizi net bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Ve elinizdeki işte şey, tezi diyeyim, yani davanın gerekçesini doğru şekilde bütün detaylarıyla açıklamanız gerekiyor. Eğer elinizde bu gerekçeyle ya da bu işte dilekçeyle ilgili, bu taleple ilgili bir veri varsa bu verileri de sunmuş olmanız gerekiyor. Sonrasında SGK size bir cevap veriyor ve bu cevaba göre de siz dava yoluna gidiyorsunuz. Yani şöyle söyleyelim, eğer SGK verdiğiniz dilekçede belirtmiş olduğunuz talebi kabul etti. Bu durumda davaya zaten başvurmadan ve dolayısıyla hani o mahkeme sürecini yaşamadan siz sorunu çözmüş oluyorsunuz SGK ile aranızda. Çünkü hani muhatabınız bu anlamda SGK. Diğer taraftan diyelim ki kabul etmedi. Bu durumda da mecburen evet dava yoluna gidiyorsunuz. Fakat usulen bir hata yapmadığınız için mahkemede doğrudan dava görülmeye başlanıyor.
Peki dava açıldıktan sonra başvuru yapıldıysa? Böyle bir şey mümkün değil
evet,
mi?
Evet, onu yapmamış olmanız gerekiyor. Çünkü o zaman yine size mahkeme öncelikle gidip dava açtığınız için söyleyeceği şey belli. Önce SGK'ya başvurmanız gerekiyordu diyeceği için hani vakit kaybetmiş olursunuz.
O zaman başvuru yapmayanın davası reddediliyor diyebilir miyiz?
Aynen öyle. Yani SGK'ya başvurmayanın davası reddediliyor. Kesinlikle doğru.
Evet. Peki SGK dilekçeye cevap veriyor mu ya da vermek zorunda mı?
Evet, çok işte bu önemli hususlardan bir diğeri, çok önemli bir nokta. Çünkü büyük ihtimalle pek çok vatandaş şunu düşünüyor: ya SGK dilekçeme cevap vermezse. İşte zaten yasa koyucu da bunu düşünerek, çünkü idarenin gerçekten bu anlamda devlet kurumlarının iş yükü o kadar fazla ki bu tarz dilekçelere cevap verme konusunda, yani sadece dava değil, kişilerin herhangi bir konudaki dilekçesine cevap vermek noktasında devlet kurumları, özellikle SGK maalesef biraz gecikmeli bir süreç işlemek zorunda kalıyor. Çünkü diğer işleri çok fazla. İşte bu noktada da yani o sizin için dava konusu çok önemli olabilir. İşte gerçekten geleceğinizi etkileyecek bir konu olabilir. Genelde bu tür davalar da maddi konularla ilgili olduğundan, işte aldığınız aylık, yapılan kesinti sizden, yani bunlarla ilgili olduğu için hayati bir önem taşıyabilir. O yüzden de yasa koyucu bunu da düşünerek 60 günlük bir süre vermiş durumda SGK'ya. Yani bu SGK'nın başvuru, sizin yapmış olduğunuz başvuruya geri dönmesi için 60 günü var. Eğer başvuruya cevap vermezse o zaman sizin doğrudan gidip mahkemeye dava açma yolunuz açılıyor. Çünkü adeta şöyle düşünülüyor: SGK reddetti başvurunuzu gibi işlem yapılıyor. Çünkü başvuru reddettiğinde de az önce söylemiştik. Doğrudan gidip davanızı açabiliyordunuz. Burada da 60 gün süreyle bekliyorsunuz ve herhangi bir cevap gelmemesi durumunda da aynı reddedilmiş gibi işlem uygulanarak sizin mahkeme yoluna gitmenizin önü açılmış oluyor. Yani burada başvuruyu yapan kişiyi korumak üzere getirilmiş bir süre sınırlaması söz konusu.
Yani başvuru yapmak hak kaybı yaratmıyor.
Evet, kesinlikle. Yani başvuru zaten yapıyoruz. Başvuruya cevap alınmaması durumunda hak kaybımız olmuyor. Tam tersi, reddedilmiş şekilde işleme alınıyor. Dilekçeyle başvuru yapıldı fakat 60 gün beklenmeden dava açıldı. Bu durumda ne olacak? Hani böyle sorularla da çok karşılaşabiliyoruz. Yine usulen reddediliyor dava. Çünkü siz bir, evet işte ilk şartı yerine getirmişsiniz, belki gidip kuruma başvuruda bulunmuşsunuz ama başvuruya karşılık cevap beklememişsiniz.
Yani o 60 gün mutlaka beklenecek.
Kesinlikle mutlaka beklenecek. Çünkü Yargıtay tarafından bu red kararının biz onaylandığını görüyoruz hemen her davada. Yani bu bir kural olduğu için işte siz gittiniz ilk derece mahkemeye, iş mahkemesine dava açtınız. Bu davada reddedildi. Dolayısıyla bu red kararını da Yargıtay onaylıyor. Yani burada aslında sizin yapmış olduğunuz yanlış işlem başvuru sürecinizi tekrar uzatmış oluyor. Çünkü hani reddedildikten sonra davanız tekrar aynı süreci işlemeniz gerekecek ve bu da bir ciddi bir vakit kaybı demek. O yüzden mutlaka sigortalıların SGK'ya başvuru yapıp red almadan ya da 60 gün bekleyip hani cevapsız bir başvuruyla karşılaşmadan gidip dava açmaması oldukça önemli.
Evet. Peki SGK'nın farklı cevap verme ihtimali var mıdır?
Yani ya kabul eder ya reddeder. Kabul ederse zaten hiç mahkemeye gitmeden sorunu SGK'ya çözmüş olursunuz. Reddetmesi durumunda da artık size mahkeme yolu açılır. Yani SGK 60 gün beklemeden siz başvurunuzu yaptınız. 5 gün sonra geri dönüş yaptı ve reddediyor. Yani bu 5 gün için artık elinizde bir red kararı olduğu için siz zaten gidip doğrudan davanızı açabiliyorsunuz. Yani az önce söylemiş olduğunuz noktayı belki biraz açmak lazım. Burada başvuru yapmak hak kaybı yaratmıyor. Onu da bir açalım. Çünkü yapılan taleplerde çoğu zaman bir hak düşürücü süre olur ya da zaman aşımına uğrama riski taşır bu tür davalar. Burada SGK'ya yapılan talebin zaman aşımına uğraması veya işte hak düşürücü süre gibi bir kısıtı bulunuyorsa başvuru için geçen süre davada göz önüne alınıyor.
Yani ne kadar orada, süredir o zaman aşımı süresi?
O değişir. Davaya göre değişir. Hangi taleple gittiğinize göre değişmekle birlikte her halükarda buradaki 60 günlük süre yani SGK'nın sizi bekletebileceği maksimum süre dikkate alınarak o hak düşürücü süre veya zaman aşımı süresi dikkate alınır. Yani o kadar ötelenir. Siz başvuru yaptınız. İşte 15 gün sonra aslında zaman aşımı takılacak. Bu durumda 15 gün ya da işte 60 gün devam edecek olursa başvuru talebinizin cevaplanmaması bu süre mutlaka dikkate alınır ve ötelenerek devam eder. Örnek olarak işte başvurunun zaman aşımının 5 yıl olduğunu düşünelim. Böyle bir dava genelde işte ücretle ilişkin davalar. SGK'ya dilekçe verilen tarihle SGK'nın dilekçeye cevap vereceği tarih arasındaki zaman 60 günü tabii ki aşmamak koşuluyla zaman aşımı süresinden düşülür.
Düşülür. Evet. Şimdi gelelim sigortasız çalıştırmaya. O kadar çok fazla ki ülkemizde bu işçiler ne yapacaklar? Nasıl bir yol izleyecekler?
Şimdi sigortasız çalışma, kayıt dışı istihdam dediğimiz konu gerçekten Türkiye'de çok yaygın. Şu an itibariyle son istatistiklere göre TÜİK tarafından yayınlanan her 3 kişiden bir tanesinin kayıt dışı çalıştığını görüyoruz. Yani bu da hani baktığınızda gerçekten çok büyük bir rakam. Aslında son yıllarda ciddi bir mücadele var Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ama maalesef hala istenilen düzeyde kayıt dışı istihdamla mücadele gerçekleştirilemiyor. Şimdi burada kayıt dışı çalışmış olan bir kişinin çalışmış olduğu kuruma yapacağı, açacağı dava hizmet tespit davası. Yani orada bir hizmette bulunduğuna dair, o işte iş yerinde çalıştığına dair bir dava açmak. Şimdi kanun koyucu da bu davanın niteliği gereği dikkate alarak özellikle hizmet tespit davası ile ilgili, yani SGK'yı da aslında doğrudan ilgilendiren bu konuyla ilgili SGK'ya başvuru şartı aramıyor. Burada gerçekten kişinin ciddi bir mağduriyeti söz konusu olduğundan.
Peki sen niye sigortasız çalıştın diye sormuyor mu?
Sormuyor. Ona da şunu söyleyebiliriz. Aslında kişinin çalışmaya başladıktan sonra bir ay içinde kendisini kuruma bildirmesi gerekir. Yani işte ben şurada çalışıyorum diye söylemesi, bunu bildirimde bulunması gerekir. Fakat bu bildirimde bulunmamasında bir ceza yaptırımı yok.
Yok.
Çünkü kişiyi sigortalı olarak çalıştırma yükümlülüğü işverendedir. Dolayısıyla kayıt dışı istihdamda da mesela yani hani kayıt dışı işçi çalıştırmada da yük, idari para cezası ve diğer bütün yükler işverendedir. O yüzden burada kişinin gelip SGK hizmet tespit davası ile ilgili herhangi bir başvuru yapması şartı aranmaz. Mağduriyetinin hani daha yüksek olması nedeniyle diyebiliriz buna. Dolayısıyla SGK'nın müdahil olarak katıldığı bu tür davalarda, çünkü SGK burada bir taraf, prim alamamış olan taraf aslında. Yani doğrudan hani primi ödemeyen davalı taraf değil de müdahil olarak katıldığı bir dava. Dolayısıyla bu tür davalarda eğer mahkeme tarafından kişinin hizmeti tespit edilirse yani sigortalı olarak orada çalışması gerektiği başlangıçtan itibaren tespit edilecek olursa bu durumda kendilerine aylık bağlanması için kişiler işte SGK'ya başvuruda bulunabiliyorlar. Zaten burada mahkeme kararıyla aslında kişinin sigortalılığı tescil edildiği için doğrudan SGK gerekli işlemleri yapma yoluna gidiyor.
Evet. Son olarak ekleyeceğiniz bir şey yoksa süremizin de sonuna geldik. Veda edelim.
Şöyle söyleyelim, bu tür davalar evet hem iş yükü açısından mahkemeleri çok ciddi şekilde meşgul ediyor ama diğer taraftan da çok uzun sürüyor. Hı hı. Dolayısıyla SGK'ya gitmek, öncelikli olarak SGK ile işi çözmeye çalışmak kişiler açısından çok önemli bir yaklaşım. Çünkü onların hem vaktini hem de nakdini kazandıracaktır. O yüzden bu konuda 2014 yılından itibaren uygulamada olan bu düzenlemeye mutlaka uyulması gerektiğini hatırlatarak bitirebiliriz.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikte olacağız. Sevgili Işıl Kurnaz, bugünkü bu bilgileri bizlerle, dinleyicilerimizle paylaştığınız için sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz, Ekmek Olur Alın Teri köşemizin konuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz. bu güzel şarkıyla bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Evet, haftanın ilk günündeki birlikteliğimiz yine bugün de ne kadar çabuk geçti değil mi? Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar sevgili dinleyicilerimiz. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Cihan Aktepe vardı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bir teşekkür de siz sevgili dinleyenlerimize diyoruz. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun sevgili dinleyicilerimiz. Yarın 15 haberleri sonrasında Başkent'ten yine merhaba diyeceğiz sizlere. Sizler de yine bizlerle randevunuzu unutmayın Türkiye saatiyle. 15 haberleri sonrasında Başkent'ten yine birlikte olmak üzere sizlerden ayrılırken elektronik posta adresimizi hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Programlarımızla ilgili düşüncelerinizi, görüşlerinizi, hatta önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızı da biliyorsunuz zaten. Yine Hayatın Sesleri diye aradığınızda bulmanız, bizlere ulaşmanız, programımızın kaçırdığınız bölümlerini de yine buralardan takip etmeniz mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki bugünkü birlikteliğimizden bu kadar. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz efendim. Hayatın Sesleri. Size iyi eğlenceler. Bilecik 25 yıl. Ben buraya, size dayanıklı cam.